biliyor musun? Genellikle tıbbi bir teşhisten bahsettiğimizde ortada böyle mühendislik gibi net, somut bir kesinlik beklentisi vardır hepimizde.
Kesinlikle öyle.
Diyelim ki kolunu kırdın, hani acile gidersin, bir röntgen çekilir ve o ekrandaki pürüzlü beyaz çizgiyi kabak gibi görürsün. Doktor sadece parmağıyla ekranı işaret edip işte kırıktan burada der. Durum inanılmaz derecede nettir.
Doğru. Çünkü insan zihni ikili çalışmayı sever. Hani kırıktır ya da değildir, hastasındır ya da değilsindir. İşlerin böyle gözle görünür olmasını, kolayca kategorize edilmesini ve hemen bir alçıya alınıp çözülmesini bekleriz. Bu netlik aslında insana büyük bir güven verir.
Kesinlikle. Ama sonra bir gün ebeveyn olarak kendini o doktor koltuğunda bulursun, o güven veren röntgen makinesi aniden bozulmuş gibi hissedersin. Karşılaştığın bu yeni teşhis manzarası, dürüst olmak gerekirse, zifiri karanlık sulara benzer.
Aynen öyle.
Doktorun ağzından o kelimeler döküldüğünde, yani çocuğunuzda işitme kaybı var dendiğinde odadaki oksijenin bir anlığına çekildiğini hissedersin. Ve muhtemelen sen de hemen her ebeveynin yaptığı o ilk içgüdüsel hamleyi yaparsın. İnternete girmek.
Ah, o en tehlikeli an işte.
Evet, o karanlık sular bir anda devasa bir bilgi kirliliği okyanusuna dönüşür. Karşına çıkan kısaltmalar, forumlarda yazılan tamamen çelişkili tavsiyeler var. Hani birileri şunu mutlaka yapmalısın derken resmi uyarılar, hayır önce şu kurula girmelisin diyor. Gerçekten boğucu bir labirentin ortasında bulursun kendini. İşte bugün bu konuyu masaya yatırdığımız derinlemesine incelememizde o labirentin çıkış kapısını seninle birlikte bulacağız. Senin için hazırladığımız bu dosyada adım adım altın anahtar olarak nitelendirilen ve adeta sessizliğin kapısını açan iki devasa belgeden Çözger ve RAM raporundan bahsedeceğiz.
Harika bir özet oldu.
Bürokrasinin o karmaşık yapısında kaybolmaman için bu iki belgenin anatomisini çıkaracağız bugün.
Ve şu an bizi dinleyen sana, bu sürecin başındaki o yoğun kafa karışıklığını ve endişeyi belki de tüm ağırlığıyla hisseden sana, en baştan şunu çok net söylemek istiyorum. Konuşacağımız bu belgeler hastane köşelerinde dosyalanıp unutulacak sıradan birer kağıt parçası değil.
Kesinlikle değil.
Aksine, çocuğunun eğitime, sağlığa ve sosyal haklara eşit şartlarda ulaşabilmesini sağlayan yasal birer altın bilettir bunlar. Sistemin kapılarını zorlamadan açmanı sağlayacak yegane güç bu kağıtlarda yatıyor.
Tam da bu yüzden bugünkü misyonumuz çok kritik. Hiçbir adımı atlamadan, o karmaşık kısaltmaların içinde boğulmana asla izin vermeden, bu iki raporun perde arkasındaki işleyişini, nasıl alındığını ve neden asla birbirinin yerine geçemeyeceğini mantığıyla birlikte çözeceğiz. O zaman sürecin ilk adımı olan Çözger'le başlayalım. Açılımı, çocuklar için özel gereksinim raporu. Mevzuatın tarihçesine baktığımda çok temel bir kırılma noktası görüyorum burada. Eskiden çocuklara da yetişkinler gibi %40, %60, %80 gibi engel oranları veriliyordu.
Evet, eski sistem maalesef öyleydi.
Fakat yeni sistemde 18 yaş altı çocuklar için bu yüzdelik oranlar tamamen rafa kaldırılmış. Yani neden böyle radikal bir değişikliğe gidildi? Yüzdeler sistemi neden işlemiyordu çocuklar için?
Çünkü gelişmekte olan, beyni ve bedeni her gün değişen bir çocuğu statik, matematiksel bir yüzdeyle etiketlemek, onun asıl neye ihtiyacı olduğunu tamamen gözden kaçırmamıza neden oluyordu. Düşünsene %50 engelli bir çocuk ne demektir?
Gerçekten hiçbir şey ifade etmiyor.
Aynen öyle. Bu çok belirsiz ve pedagogların şiddetle karşı çıktığı bir tanımdı. Hani 18 yaş üstü yetişkin bireyler için durumun durağanlaştığı varsayılarak hala eski ERE, yani erişkin engelli sağlık kurulu raporu kullanılıyor. Ama bir çocuk söz konusu olduğunda yaklaşımın tamamen bireyselleştirilmesi gerekiyordu.
Yani ihtiyaç odaklı olması gerekiyordu.
Tam olarak bu. Çözger sistemi çocuğu bir orana hapsetmek yerine onun gereksinimlerini tanımlamak üzerine kuruldu. Sistem en alt kademe olan övgüve, yani özel gereksinimi vardır seviyesinden başlıyor ve yukarıya doğru 7 farklı kademede çocuğun tam olarak ne tür bir desteğe ihtiyacı olduğunu belgeliyor.
Anladığım kadarıyla bu sadece bir kulak burun boğaz doktorunun odasına girip hani işitme testini gösterip hemen ayaküstü alınabilen bir kağıtta değil.
Kesinlikle hayır.
Mevzuatı incelediğimde bunun oldukça ciddi bir bürokratik ağırlığı olduğunu gördüm. Sağlık Bakanlığı'na bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden alınması zorunlu. Ve çocuğu en az 4 farklı uzman hekimin yer aldığı koca bir sağlık kurulu değerlendiriyor, değil mi?
Evet, pediatri uzmanı, çocuk ve ergen psikiyatristi, kulak burun boğaz hekimi ve duruma göre göz veya nöroloji uzmanları masaya oturuyor. Kurulun bu kadar kalabalık olmasının sebebi işitme kaybının sadece kulakla ilgili izole bir durum olmamasıdır.
Bütüncül bir yaklaşım var yani.
Aynen öyle. Çocuğun genel gelişimini, psikolojik durumunu, nörolojik altyapısını bir bütün olarak görmek zorundalar. Çözger tabiri caizse çocuğun tıbbi vesikasıdır.
Raporun seviyelerinden bahsettin az önce. ÖGV ile başlıyor dedin. Fakat kaynaklarda benim özellikle dikkatimi çeken ve işitme kayıplı çocuklar için sürekli altı çizilen çok spesifik bir seviye var. ÖKGV.
En kritik olanı.
Bunun açılımı özel koşul gereksinimi vardır. Anladığım kadarıyla bu eski sistemdeki en yüksek engel oranına, yani o meşhur %90 ve üzerine denk geliyor. Özellikle çift taraflı biyonik kulak, yani kokleer implant kullanan veya her iki kulağında çok ileri derece işitme kaybı olan çocuklara kurullar doğrudan bu ÖKGV ibaresini veriyor.
Doğru.
Peki bu seviye neden bu kadar kritik? Neden herkes bu ibarenin peşinde koşuyor?
Çünkü ÖKGV ibaresi devletin sunduğu en üst düzey pozitif ayrımcılık haklarının kilidini açan şifredir. Çocuğunun çok ileri derece işitme kaybı varsa devlet şunu kabul eder. Der ki bu ailenin ve bu çocuğun hayatı standart bir rutinin çok ötesinde geçecek. Bu ibare rapora işlendiğinde az önce bahsettiğimiz o altın bilet gerçekten devreye giriyor ve senin hayatındaki çok somut bariyerleri kaldırmaya başlıyor.
Bu somut bariyerleri biraz açalım o zaman, çünkü dinleyicimizin günlük hayatına ve doğrudan cüzdanına dokunan inanılmaz etkileri var bunun. Güncel mevzuat limitlerini inceledim. 2026 yılı itibarıyla eğer elindeki raporda ÖKGV ibaresi yer alıyorsa aile olarak vergiler dahil bedeli 2.873.900 liranın altındaki 0 kilometre bir aracı ÖTV'siz, yani özel tüketim vergisi ödemeden alabiliyorsun.
Evet, bu çok büyük bir finansal destek.
Şimdi dışarıdan bakan biri için bu bir lüks gibi görünebilir. Hani ne güzel ucuza araba alıyorlar falan diyebilirler ama işin aslı hiç öyle değil. Senin de çok iyi bildiğin gibi bu tescitten sonra haftanın 3 günü hastaneye, 2 günü rehabilitasyon merkezine, cihaz ayarları için odyoloğa gitmek zorundasın.
Tabii bitmeyen bir tempo.
Toplu taşımada o gürültüde enfeksiyon riskinin ortasında cihazlı bir çocukla seyahat etmek tam bir eziyet. Dolayısıyla o araç bir lüks değil, bu sürecin dayattığı mutlak bir zorunluluk.
Kesinlikle öyle. Toplumun lüks algısıyla özel gereksinimli bir ailenin hayatta kalma pratiği tamamen farklıdır. Üstelik bu raporun sunduğu mali ve sosyal haklar sadece ÖTV ile sınırlı kalmıyor.
Başka neler var?
Çalışan bir anneysen devlet sana erken emeklilik hakkı yani yıpranma payı veriyor. Çünkü senin mesain ofiste bitmiyor. Evde bir gölge öğretmen gibi çocuğunun dil gelişimi için aralıksız çalışıyorsun.
Çok doğru.
Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çocuğunun kulak arkası cihazlarını, koklear implant ameliyatını veya o cihazların bozulan kablolarını, yedek pillerini karşılaması için bile Çözger'in o yasal temeli atması gerekiyor. O rapor yoksa sistemde sen de yoksun.
Ya bu noktada kaynakların altını çizdiği dinleyicimiz için çok hayati ve pratik bir ipucu paylaşmak istiyorum araya girip.
Lütfen.
Heyet karşısına çıkacağın o sabah, hani hastaneye gitmeden önce, lütfen ama lütfen çocuğunun cihazların pillerinin tam dolu olduğundan ve cihazların kusursuz çalıştığından emin ol.
Ah evet, bu inanılmaz önemli bir detay.
Çünkü o koca kurulun karşısına çıktığınızda hekimler çocuğun anlık reaksiyonlarını, sese verdiği tepkiyi görmek isteyecek. Cihaz çalışmazsa veya pili biterse doktor çocuğun gelişimini eksik değerlendirebilir ve hakkınız olan o ÖKG ve ibaresini alamayabilirsiniz.
Yani ufacık bir pil yüzünden rapor seviyeniz düşebilir. Bürokrasinin o soğuk yüzü o anki küçük bir teknik aksaklığı maalesef tolere etmiyor.
Aynen öyle. Bir de güzel bir haber var. Rapor onaylandıktan sonra da ıslak imza peşinde hastane koridorlarında koşmana gerek yok. E-Devlet üzerinden barkodlu çıktığını saniyeler içinde telefonla indirebiliyorsun.
Bu da işin en rahatlatıcı kısmı zaten.
Evet, tıbbi kalkanımızı Çözger'e aldık. Aile derin bir oh çekiyor. Ve tam bu noktada kaynaklarda gördüğüm ailelerin sıklıkla düştüğü devasa bir yanılgı var. Şöyle düşünüyorlar. Tamam, doktor teşhisi koydu. Raporumuzu aldık. Şimdi ameliyat sırasını bekleyeceğiz. O biyonik kulak takılacak. İyileşme süreci geçecek. Ondan sonra da özel eğitime başlarız.
Eyvah eyvah, en büyük hata.
Uzmanların raporlarına baktığımda bu bekleyişin ne kadar yıkıcı olabileceğine dair çok net uyarılar var. Diyorlar ki kesinlikle beklemeyin. Eğitime başlamak için neden ameliyat masasını beklemek bu kadar tehlikeli?
Çünkü beyin beklemeyi sevmez. Hani bunu anlamak için işin nörolojik tarafına, beynin plastisitesi dediğimiz o muazzam ama acımasız mekanizmaya inmemiz gerekiyor biraz.
Yani beyin esnekliği.
Aynen öyle. İşitme kaybı tanısı konup çocuğa o geçici, belki de yetersiz gelen kulak arkası cihazlar takıldığı an eğitim başlamak zorundadır. Ameliyatı yani implantın takılacağı günü beklemek kaybedilmiş ve telafisi olmayan aylar demektir.
Ya bu çok mantıklı ama dinleyicimiz muhtemelen içinden şunu sorguluyordur. İyi de çocuğumun kulağındaki o cihaz şu an çok yetersiz. Sadece bir takım uğultular, anlamsız gürültüler duyuyor. Hiçbir kelimeyi ayırt edemiyor. Kelimeleri anlamıyorsa eğitime gitmesinin ne anlamı var? Yani verim alamadığı bir cihazla terapiye gitmek vakit kaybı değil mi?
İşte en büyük yanılgı burada yatıyor. Bizim o ameliyat öncesi eğitimdeki asıl amacımız çocuğun o geçici cihazdan kelimeleri mükemmel bir şekilde anlaması veya dikte etmesi falan değildir.
Nedir peki?
Beyin inanılmaz derecede pragmatik yani faydacı bir organdır. Kullan ya da kaybet prensibiyle çalışır. İşitsel korteks dediğimiz beynin sesi işleyen o bölgesi dışarıdan bir uyaran bir ses sinyali almazsa beyin söyle der. Sanırım bu bölgeye artık ihtiyacım yok. Buradaki enerjiyi keseyim ve bu sinir ağlarını başka bir işlev için kullanayım.
Ya bir dakika, yani beyni adeta bir kas gibi düşünüyoruz o zaman.
Tam anlamıyla öyle.
Eğer o kası antrenman yaptırmazsan hızla erimeye başlar.
Biz o anlamsız gürültüleri bile duymasını sağlayarak ameliyata kadar geçen o aylar boyunca işitme sinirlerine bir nevi fizik tedavi uyguluyoruz aslında. Sinirleri canlı tutuyoruz. Harika bir benzetme bu. Tam olarak fizik tedavi yapıyoruz. O sinirleri sesle beslemezsek nöronlar arasındaki bağlantılar budanır, yok olur. Ameliyat günü gelip o son teknoloji implant takıldığında beyine mükemmel ses sinyalleri gönderilse bile beynin o bölgesi çoktan körelmiş veya başka işlevler tarafından işgal edilmiş olur.
Mesela görsel işleme gibi.
Kesinlikle. O zaman da implantın sesini anlamlandırmak çok daha uzun, zahmetli, bazen de imkansız hale gelir. Yani o ameliyat öncesi eğitim, beynin donanımını yeni yazılıma hazır tutma antrenmanıdır.
İnanılmaz gerçekten, beyni canlı tutmamız gerektiğini, bir an bile beklemememiz gerektiğini çok net anladık. Peki ebeveyn olarak bu eğitimi nasıl planlayacaksın ve en önemlisi bunun maliyetini nasıl karşılayacaksın?
Ah, işin en zorlayıcı kısmı.
Kesinlikle. Piyasada özel dil ve konuşma terapistlerinin saatlik ücretleri gerçekten dudak uçuklatıyor. Asgari ücretle geçinen bir ailenin bunu kendi cebinden yıllarca karşılaması matematiksel olarak imkansız. İşte tam burada bugünkü ikinci altın anahtarımız devreye giriyor. RAM raporu.
Evet.
Bu iki raporun yani Çözger'le RAM'ın farkını anlaman için incelediğimiz kaynaklardan yola çıkarak şöyle basit bir benzetme yapalım. Çözger, hastanedeki doktorun seni muayene edip, evet senin yoğun bir fizik tedaviye ihtiyacın var demesidir. Bu sadece bir durum tespitidir.
Hı hı.
RAM raporu ise o teşhis kağıdını alıp fizik tedavi merkezine gittiğinde oradaki uzmanların sadece sana, senin bedenine özel olarak hazırladığı haftalık egzersiz programıdır. Nasıl, uydu mu bu benzetme?
Tam anlamıyla kusursuz bir analoji oldu bu. Çözger işin tıbbi tarafıdır ve muhatabı Sağlık Bakanlığı'dır. RAM ise yani Rehberlik ve Araştırma Merkezi işin tamamen eğitsel tarafıdır ve Milli Eğitim Bakanlığı'na yani MEB'e bağlı çalışır.
Hı hı.
Ailelerin sisteme en çok çarptığı, en büyük hüsranı yaşadığı nokta bu sıralamayı karıştırmaları oluyor bazen. Aile doğrudan RAM'a gidiyor, çocuğumun işitme kaybı var, eğitim planı istiyoruz diyor. RAM'daki görevli ise tıbbi teşhisin yani Çözger'in nerede diye soruyor.
Haklı olarak.
Tabii. Çözger olmadan RAM raporu kesinlikle düzenlenemez. Tıbbi teşhis olmadan eğitsel planlama yapılamaz. Sıralama çok net.
Ama burada sana sormak istediğim, hani kaynakları okurken benim de aklıma takılan bir şey var. Bir saniye, anlamadığım bir yer var. Bu işitme kaybı grip gibi geçici bir şey değil, kalıcı bir durum.
Evet.
Çocuğun kulağı bir anda sihirli bir şekilde düzelmeyecek. Hal böyleyken neden bu RAM raporu genellikle bir yıllık sürelerle veriliyor? Aile neden her yıl sıfırdan rapor yenilemek zorunluluğuyla o yorucu bürokratik çarka tekrar girmek zorunda kalıyor? Devlet bu çocuğun işitme kaybının kalıcı olduğunu bilmiyor mu?
Çok haklı bir isyan bu. Birçok aile bunu sorar. Ama burada devletin ölçtüğü şey çocuğun işitme kaybı. Yani o kalıcı engel durumu değil ki. Çözger o kalıcı durumu zaten belgeliyor. RAM raporunun bir yıllık olmasının tamamen pedagojik bir zorunluluğu var.
Nasıl yani?
Çünkü RAM çocuğun engelini değil eğitimsel gelişimini takip eder. Düşünsene 3 yaşındaki bir çocukla 4 yaşındaki bir çocuğun alıcılığı, kelime dağarcığı, carcığı, dikkati aynı olabilir mi?
Asla olamaz. Çocuklar aydan aya bile inanılmaz değişiyor.
Aynen öyle. Bu yüzden her yıl o egzersiz programının çocuğun yeni gelişim hızına, güncel ihtiyaçlarına göre yeniden yazılması, yeni hedefler belirlenmesi gerekir. Bu aslında çocuğu sisteme atıp unutmamak, onu yakından takip etmek için kurulan bir güvenlik ağıdır.
Anladım. Yani rapor engel için değil, eğitim stratejisinin güncellenmesi için yenileniyor. Mantıklı. Peki bu sistem, randevu dediğimiz o dijital altyapı nasıl işliyor? Sen ebeveyn olarak E-Devlet'ten veya MEP üzerinden randevunu alıyorsun.
Hı hı.
Çocuğun okula gitmiyorsa ikametgahının bulunduğu ilçedeki RAM'a, okula kayıtlıysa okulunun bulunduğu ilçedeki RAM'a başvuruyorsun ve randevu günü o binaya giriyorsun. Kaynaklarda ailelerin bu süreci sanki üniversiteye giriş sınavıymış gibi gergin karşıladığı yazıyor.
Ah evet, maalesef.
Ya çocuğun bugün konuşmazsa, ya komisyonun dediklerini yapamazsa, ya hakkımız yanarsa diye inanılmaz bir panik hali var.
Bu korkuyu o kadar sık görüyoruz ki odalarda. Lütfen rahat olun, bu bir sınav değil. Çocuğunuzun geçip kalacağı bir değerlendirme, bir mülakat yapmıyorlar orada.
Not vermiyorlar yani.
Asla. O odadaki özel eğitim öğretmenleri ve psikolojik danışmanlar çocuğun o anki dil gelişimini, bilişsel becerilerini oyun temelli bir ortamda gözlemliyorlar. Yapamadığı şeyleri değil, tam aksine neye ihtiyacı olduğunu tespit etmek için oradalar. Çocuğun elinden tutmak için.
Bu çok rahatlatıcı bir bilgi oldu bence. Ve geldik bu RAM raporunun sunduğu o devasa ekonomik rahatlamaya. Değerlendirme bitip raporun onaylandığında MEP onaylı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine gidiyorsun. Devlet diyor ki ayda 8 seans bireysel, 4 seansta grup eğitimi olmak üzere toplam 12 seanslık terapinin faturasını tamamen ben karşılıyorum.
Muazzam bir destek bu.
İşitsel sözel terapi, dil ve konuşma terapisi. Ay sonu geldiğinde cebinden tek bir kuruş bile çıkmıyor. Piyasada on binlerce lira tutacak bir eğitimin kapısı bu belgeyle sonuna kadar açılıyor.
Kesinlikle.
Ancak uzmanların ısrarla altını çizdiği, ebeveynlerin asla unutmamanı gereken çok kritik bir uyarı var kaynaklarda. 45 gün kuralı.
Evet, bu kural kelimenin tam anlamıyla hayati önem taşıyor. Çünkü birçok ebeveyn raporun süresinin bittiğini, rehabilitasyon merkezine çocuğu derse getirdiklerinde, sekreterin raporunuz düştü derse alamayız demesiyle öğreniyor.
Büyük bir şok. Ve daha da kötüsü, devletin sisteminde geçmişe dönük telafi diye bir şey yok, değil mi? Yani o ay kaçırdığın 12 seanslık ders tamamen yandı bitti kül oldu. Geri dönüşü yok.
Kesinlikle telafisi yok. Çocuğuna bir aylık eğitimi sonsuza dek kaybolur. İşte senin bu bürokratik tuzağa düşmemen için mevcut raporunun bitiş tarihine en az 45 gün kala randevu sisteminden yenileme randevunu alman şart. Bölgedeki yoğunluklar, sistemsel gecikmeler hesaba katılmalı.
Randevuya giderken dosyanı da eksiksiz hazırlamalısın ki kapıdan dönmeyesin. Hemen o belgeleri listeleyelim dinleyicimiz için. Çözger raporunun aslı veya E-Devlet barkodlu çıktısı, senin ve çocuğunun kimlik fotokopileri, 4 adet vesikalık veya biyometrik fotoğraf ve E-Devlet'ten alınmış yerleşim yeri belgesi.
Hı hı.
Eğer çocuğun bir okula kayıtlıysa, ilk kez gidiyorsan okuldan alınacak eğitsel değerlendirme isteği formu, rapor yeniliyorsan bireysel gelişim raporu. Bunları dosyana koyduğunda hazırsın.
Tam teşekküllü bir dosya oldu, harika.
Peki, terapi seansları harika. Çocuğun beynini eğitiyoruz, özel eğitim merkezine gidiyoruz. Ama zaman akıyor ve çocuğun okul çağı geldi çattı. Bildiğin gibi e-okul sistemi çocuğu tamamen otomatik bir yazılımla ulusal adres veri tabanına bakarak evine en yakın devlet okuluna atıyor.
Evet, standart prosedür bu.
Peki ya o okulun şartları? Ya o okul eski bir binaysa, akustik şartları berbat, yankı yapıyorsa? Ya sınıflar 40 kişi ise ve işitme kaybılı bir çocuğun o uğultu içinde öğretmeni duyması fiziksel olarak imkansızsa? Sen ebeveyn olarak sistemin atadığı o okula mahkum musun?
Kesinlikle mahkum değilsin. E-okulun o soğuk algoritmik ataması, özel gereksinimli bir çocuk söz konusu olduğunda son sözü söyleyemez.
Çok şükür.
Eğer elinde o güncel RAM raporun varsa ve raporun arka sayfasında tam zamanlı kaynaştırma kararı yer alıyorsa, senin için adrese dayalı eğitim sistemi sınırları tamamen ortadan kalkar. Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 12. maddesinin 5. fıkrası bu hakkı güvence altına alır.
Madde 12'ye 5, bu gerçekten senin zihnine kazıman gereken bir madde. Peki tam olarak ne diyor bu madde?
Bu madde açıkça şunu emreder. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin nakliyeleri, durumlarını belgelemeleri yani o RAM raporunu sunmaları şartıyla ikametlerine bakılmaksızın ve kontenjan şartı aranmaksızın velinin talep ettiği çocuğun durumuna en uygun devlet okuluna yapılır.
Kontenjan şartı aranmaksızın diyor. İnanılmaz güçlü bir ifade.
Aynen öyle. Sınıf mevcudu doluymuş, adresin başka mahalledeymiş. Bunların hiçbir önemi kalmaz yasa önünde.
Mevzuat da böyle yazıyor. Olması harika. Ama gel gelelim, okul koridorlarındaki gerçeklik bazen çok daha sert oluyor. Aile o uygun okulu buluyor, RAM raporunu dosyasına koyup okul müdürünün odasına giriyor. Ve müdür sırf sorumluluk almamak veya sınıf mevcutlarını şişirmemek için şöyle bir savunmaya geçiyor.
Klasik bir durum.
Siz önce kendi mahallenizdeki okula bir kayıt yaptırın, orada bir ay kalsın, rehber öğretmen bir izlesin, eğer yapamazsa onlar form doldurur, nakli ondan sonra yaparız. ben bu kaynaklardaki mevzuata hatmettim. Böyle saçma sapan bir ay deneme süresi diye bir kural göremedim. Bu oyalayıcı taktik yasal mı?
Tek kelimeyle yasa dışı.
Tahmin etmiştim.
Bu tamamen bazı idarecilerin süreci yokuşa sürmek, sorumluluğu başka bir okula atmak için kendi kendilerine uydurdukları mevzuatta zerre kadar yeri olmayan bir masaldır. Bunu pedagojik olarak düşün.
Hı hı.
Zaten adaptasyon süreci, akran kabulü zor olan, belki de farklı bir cihaz taktığı için dikkat çeken bir çocuğu asla devam etmeyeceği ve fiziki olarak yetersiz bir okula zorla bir ay başlatmak. Bu çocuğun psikolojisiyle oynamaktır.
Kesinlikle. Bir nevi denek gibi.
Aynen. Sadece çocuğun dışlanmasına, zorbalığa uğramasına ve eğitimden tamamen soğumasına yol açar. Senin ebeveyn olarak bu taktiği duyduğun an madde 12'ye 5'i hatırlatıp kesin bir dille bunu reddetmen gerekir. Hiçbir idareci özel gereksinimli bir öğrencinin kaydını reddedemez.
Eğitime erişimi engellemek anayasaya ve Türk Ceza Kanunu'na göre açıkça suçtur zaten. Haklarını bilirsen o idareci masasının karşısında ezilmeden son derece güçlü ve talepkar durabilirsin.
Kesinlikle öyle.
Üstelik uygun ortamının uygun hale getirilmesi sadece doğru okulu seçmekle de bitmiyor. Sınıf içindeki teknolojik uyarlamalar da senin hakkın. Kaynaklarda özellikle bahsedilen bir kablosuz teknoloji veya FM sistemi detayı var.
Ah, o teknolojiler hayat kurtarır.
Bundan biraz bahsetmek istiyorum çünkü mekanizması çok büyüleyici. Düşünsene, sınıf 30 kişi, arkada kalem düşüren, fısıldaşan çocuklar var. Bir uğultu hakim. Bu sistemde sınıf öğretmeninin yakasına küçük bir kablosuz mikrofon takılıyor. Öğretmen konuştuğunda onun sesi havadaki hiçbir gürültüye, yankıya çarpmadan Bluetooth teknolojisiyle doğrudan çocuğun kulağındaki cihaza aktarılıyor.
Mucize gibi bir şey. Düşünsene, sınıfın en arka sırasında otursa bile sanki öğretmeni doğrudan onun kulağına, sadece ona fısıldıyormuş gibi bir netlik sağlıyor.
İnanılmaz bir odaklanma aracı.
Aynen. Bu cihazlar lüks falan değil. O çocuğun eğitimde fırsat eşitliğini yakalaması, duyduğunu anlayabilmesi için hayati bir köprüdür. Senin bir ebeveyn olarak okul idaresinden ve öğretmenden bu sistemlerin sınıfta aktif kullanımını talep etme ve bunun kabulünü sağlama hakkın sonuna kadar var.
Gerçekten de öyle. O ilk baştaki zifiri karanlık suları yavaş yavaş aydınlattık diye umuyorum. Senin için bugünkü kapsamlı dosyamızın tüm satır aralarını şöyle bir toparlayalım o zaman. Bugün o boğucu bürokrasi labirentinden çıkmak için ihtiyacın olan iki altın anahtarı konuştuk. Birincisi Çözger. Bu senin tıbbi teşhisin, SGK ve ÖTV gibi mali haklara açılan yasal kalkanın. İkincisi ise RAM raporu. Çözger olmadan asla alınamayan, çocuğunun beynini ve sinir ağlarını canlı tutacak, aylık 12 seanslık ücretsiz özel eğitimin ve doğru okula kontenjansız nakil hakkının yolunu açan o eşsiz eğitsel planlama belgesi.
Çok güzel bir özet.
Erken tanının ve ameliyat masasını dahi beklemeden anında başlayan eğitimin beyin gelişimini nasıl değiştirebileceğini de gördük.
Ve sana son olarak şunu hatırlatmak isterim. Tüm bu konuştuğumuz süreçler evraklara boğulmuş birer bürokratik eziyet gibi görünebilir. Başta çok yorucu gelebilir.
Öyle hissettiriyor gerçekten.
Ama aslında bu belgeler çocuğunun hayata diğerleriyle aynı çizgide başlayabilmesi için devletin sana sunduğu kaldıraçlardır. Haklarını avcunun içi gibi bilmek seni ekonomik olarak özgürleştirir, çocuğunu ise sınıf ortamında ve toplumda güçlü kılar. Bu belgeler ebeveynin pes etmemesinin kağıda dökülmüş halidir aslında.
Bilgi gerçekten de güçtür. Hele ki o bilgi çocuğunun geleceğini inşa ediyorsa.
Tam da bu yüzden bugünkü sohbetimizi bitirmeden önce senin, benim ve aslında tüm toplumun zihninde yankılanmasını umduğum, bizi biraz konfor alanımızdan çıkaracak bir soru var.
Nedir o?
Bugün bir çocuğun eğitim hakkını güvence altına alan yasal altın anahtarları uzun uzun konuştuk. Kapıları nasıl açacağını öğrendin. Ancak asıl yüzleşmemiz gereken şu, bu altın anahtarların açtığı o büyük kapıların ardındaki toplum. Yani bizler. Sokaktaki sıradan insan, okuldaki diğer veli, sınıftaki eğitmen. Bizler bu çocukları koşulsuz şartsız kucaklamaya, okullarımızı, oyun parklarımızı, sosyal alanlarımızı onlara tam anlamıyla uygun hale getirmeye zihlen ne kadar hazırız?
Çok vurucu bir soru.
Bir çocuğun kulaklarındaki o fiziksel sessizliği tıp, ameliyatlar ve eğitim çözebilir. Peki ya toplumdaki o derin, kemikleşmiş duyarsızlık sessizliğini ne çözecek?
Sanırım o sessizliği bozmak devletin verdiği belgelerle veya yasalarla değil, tamamen bizim omuzlarımızdaki bir sorumluluk. Başta konuştuğumuz o hastane odasındaki kırık röntgen makinesi metaforunu hatırlıyorsun değil mi?
Hı hı, evet.
Evet. Teşhis anı her zaman suları bulandırır. Her şey çok karmaşık görünür. Ama bugün o sularda nasıl yüzeceğini, o yasal altın biletlerle kıyıya, güvenli limana nasıl çıkacağını adım adım gördün. Çözger ve RAM sadece birer pusula. Geminin dümeninde sen varsın ve artık rotayı nasıl çizeceğini çok iyi biliyorsun. Bu konuyu masaya yatırdığımız, derinlemesini incelememizde bizimle olduğun için teşekkürler. Bir sonrakinde görüşmek üzere.